Ayrım 13. Allah beni böyle yaratmış. Pukka Günlük 3. Sayfa 229. Kıskançlık insanı kendine acı çektirme zevkidir. Gece vardiyasında çalıştığımdan sabah işten çıkıp direkt okula geçtim. Gece de işe giderken mini etek giymiştim. Sınıfa girer girmez Ankaralı beni savurduğu gibi dışarı çıkardı. Etraftaki insanlara çaktırmadan ağzının içinden konuşarak "Bu ne her yerin açık?" "Nerem açık yahu? Bu şekilde derse falan giremezsin, eve gidip üstünü değiştir." Hayatımda ilk defa kıyafetime karışılıyor. İlk baştan beri zaten giydiklerimi kıl olma gibi bir durumu vardı. Laf sokmalar, oraya yakışmaz diye çıkarttırtmalar ama hiç bu kadar ileri gitmemişti. Mini diyorum ama bendeki bacağa da kimse bakmaz. Roberto Carlos bacaklıyım, kassız ama kaslı gibi görüntüsü olan. Birazcık spora abansam Galatasaray'dan bana teklif gelir forvet için. Yani o yüzden bu kadar abartmaya bile gerek yok. Bir de hayatımın bu kadar karışması sanki benim aklım yokmuş gibi ne giyeceğimi bana söylemesi saçmalık ötesi. Başladım bütün bunlar benim hakkım diyerek sonra bu da başladı. Madem öyle telefon rehberimde kimin durup durmaması gerektiğini ben de biliyorum. 3-5 kızla konuşmam yasak yani. Sen nasıl oluyor da bana karışıyorsun? Üstelik sadece kızlarla mı? Hocalara bile karışıyorsun. Ulan yanıma diş sinek bile gelemiyor senin korkundan. Madem öyle özgürlük istiyorsun, ben de istiyorum. Hadi giyin, istediğini bakalım. Hayatımız nasıl olacak? Şu bana dün mesaj atan kıza cevap vereyim bari. Ay, alnımdaki damara bak. Yine bir şey oldu. Ama bunun karşında bunu söylemesi de hiç hoş olmadı. Şimdi ne halin varsa gör diyeceğim ama bu kez de hırsından, inadından bokunu çıkaracak. O yüzden bu olaya bir yol bulmalıyız diyerek dersi bırakıp salak salak eve gittik. Beraber kurallar koyduk. Onun konuşmaması gereken insanlar, benim giymemem gereken kıyafetler diye dolabından hepsini tek tek çıkardı. İstemediği kıyafetleri çöp poşetine koydu. Ben de öyle avanak avanak izledim. Ama birazcık hile yaptım. O çöp poşetini atmaya kıyamadım. Ben de dolabımın en arka tarafına onları sakladım. Çünkü neredeyse her şeyimi atmıştım. Derken aradan 1-2 ay geçti. Kıyafet yüzünden çok kavga etmeye başladık. Çünkü her geçen gün biraz daha fazla ileri gitti. En son göz makyajı artık yapmayacaksın olayına kadar vardırdı işi. Hatta kavgalarımızın tek nedeni bu oldu. Her geçen gün abarttı, büyüttü. Taviz verdikçe daha da beter oldu. Sonra bir gün eve geldiğimde salonun her tarafı parçalanmış, kıyafet doluydu. Gizli Zula elbiselerimi bulmuş, hepsini kırpık kırpık parçalamış. İlk büyük kavgamızı o gün ettik. Ondan önce sadece lafla birbirimizi kırarken bu kez tekme tokat girdik birbirimize. O kadar güçlüydü ki benim gücüm ona yetmedi. Onu tekmelerken suratıma vuruyordu, kaçarken saçlarımdan tutuyordu. En son artık yorulduğumuz için yerde yığılıp kaldık. Saçım başım darmadağınık, üzerindekiler yırtık, kafasına bardak attım, her yer cam kırığı. Ev darmadağınık böyle, yüzü göz çizik içinde birbirimize bakarak bekliyoruz. Ya bir daha dövüşeceğiz ya da ne yapacağımızı bilmiyorum. Neden dövüştük onu da bilmiyorum ama bana neden vurdu, ben neden onu böyle saldırdım? Her şey o kadar garip ki, sevdiğin biriyle neden kavga edersin ki? Filmlerde bu sahnede sevişmemiz lazımdı aslında. İki kişi birbirinin suratına bakar ve sevişip olayı hallederler. Ama böyle olmadı. Sinirim biraz geçmişti. Kitaplarımı odaya koymak için odaya girdim. Arkamdan kapıyı kilitledi. O dışarıda kaldı. Ben gelene kadar dışarı çıkmayacaksın. Bunu dedi ve evden gitti. Odada öyle kaldım. Bir yudum su yok, bir şey yok. Önce kapıyı kırmaya çalıştım. Başaramadım. Telefonum dışarıda sesleniyorum yok. Bilmem kaçıncı kattayız, dışarıya bağıramıyorum. Nasılsa gelir dedim, eşyaları valize yerleştirdim, uyudum. Uyandığımda 4-5 saat geçmişti, geldi herhalde falan derken içeriye seslendim, kimse yok. Gelmemiş bütün gece. Tabii beni oraya kilitlemesinden önce hangi orospunun koynunda acaba diye düşünmedim değil maalesef. Bir de ona sinirlendim, ağlıyorum, kendimi duvardan duvara atıyorum ama kimse yok evde. Nasıl bir psikopatla beraberim diye de kendimi sorguluyorum, kızıyorum. Her şeyine evet dediğim için sonra kapı açıldı, içeri girdi. Ben küfürler ede ede kapıyı açmasını istedim. Kapıyı açtı, yine saldıracaktım ona. Oradan da valizimi alıp gidecektim ama koltuğun üzerine bir sürü alışveriş poşetini görünce, bir sürü kıyafeti görünce bir şey yapamadım. Gitme, kilitlemeseydim gidecektin, gitme dedi. Allah'ım, kızmam gereken şeyler neden hoşuma gidiyor? Neden bu kadar saçmalığın içine bir parça duygusallık katıyorsun da beni böyle yapıyorsun? Gitmedim, gidemedim. Hatta sarılmaktan öte bir zarar bile veremedim. İçimden bir his çok canımın yanacağını söylüyor. Dünyadaki en büyük heyecanlardan, bungee jumping'den, ejderhaların seni kovalamasından, İkinci Dünya Savaşı'ndan, hırsızlık yapmaktan, karanlıkta tuvalete gitmekten daha adrenalinli bir şey varsa o da sevgilinin telefonunu kurcalamaktır. Günlerdir o telefon onun elinden bir türlü düşmüyor. Eline yapışmış bir şekilde öyle yaşıyor desem yeri. Yatıyorsam uyumaya başlıyorum. Tıkır tıkır sesler arkamdan geliyor. Bir dönüyorum onun yatağına, doğru elinde telefon. Hayır diye bir celalleniyorum. Oyun oynadığını söylüyor. Bir oyun uyku kaçırmaz. Bir oyun o telefonu öyle ele yapıştırmaz. Onu ancak ve ancak bir orospu, bir vatan haini, bir kaltak, bir anasına babasına karşına gelmiş taşa dönüşmek üzere olan fahişe, bir uzun bacaklı çıllık yapabilir. Kesin beni aldatıyor. Ya kız başka bir şehirde o yüzden mesajlaşıyorlar ya da ben işteyken falan görüşüyorlar. Bir şeyler dönüyor ama anlamıyorum. Bir de eskiden tuvalete giderken telefonu masaya bırakıp gidiyordu. Ben de rahat rahat kurcalıyordum. Şimdi ise sıçarken bile elinde o telefon. Bir şekilde bıraktığı zamanı bulmalı ve bunu halletmeli. Gece onu uyutana kadar gözlerim fal taşı gibi oturdum, bekledim, uyudu. Böyle uyuduğunu anlayabilmişim, birkaç kez öksürdüm, biraz ittim, ses vermedi. Çok güzel. Şimdi yastığın altındaki telefonu güzelce alabilirdim. Yatağın diğer tarafına geçtim. Nefes bile almadan elimi usulca yastığın altına koydum. Telefonu aramaya başladım. Elime geldi, telefonu aldım. Kalbim heyecandan durdu duracak. Aldığımı anlayıp anlamadığını anlamak için biraz bekledim. Hiç kıpırdamadan. Uyansa rüyanda sayıklıyordun deyip ona sarılacağım. O planım da hazır. Baktım uyanmıyor. Koşarak tuvalete gittim, kapıyı kilitledim. İşte telefon elimdeydi. Sanki dünyanın sırrı ellerimin altındaydı. Onun sayesinde dünyanın hakimi olacaktım adeta. Öyle bir güç, korku ve endişe hissediyordum. Bir taraftan ya bir şey çıkarsa korkusu yaşıyordum. Gerçekten başka kızla mesajlaşıyor diyelim. Ne yapabilirdim ki? Ne yapacağım uykudayken oturup o sikini keseceğim orospu çocuğun, ama bir taraftan da bırak pukka. O onun özeli. Saçmalama lütfen diyen bir iç sesim vardı. Sanırım bu iç sesim toplumsal terbiyeden falan bahsediyordu. Hiçbir zaman ciddiye almadığım için orada da almadım. Almayı da çok düşünmedim. Ne demek onun hayatı? Sikerim ben onun hayatını. Olur mu öyle şey? O beni aldatmaktan utanmıyorsa, o sürtüklerle, bu telefonla konuşmaktan utanmıyorsa, ben de onun telefonunu kurcalamaktan utanmam. Hem hani hayat müşterekti. Hani her şeyi paylaşıyorduk. Telefon olunca mı özeline giriyor? Saçmalık. Sevgililerimizi telefonlarını kurcalamak bizim en büyük hakkımızdır. Hatta bu konuyla ilgili bir yasa taslağı hazırlamak lazım. Kızlar erkeklerin telefonlarını dinlediği zaman kurcalayacaktır. Buna izin vermeyenler, telefonlarını saklayanlar, kızanlar 8 sene ağır hapis cezasına çarptırılacaktır. Ama kesinlikle kızların telefonları kurcalanmayacak. Hiçbir şekilde üzerine hak talebi dahi edilemeyecektir. Bence cillop gibi bir yasa. Umarım bir milletvekilinin aklına böyle bir şey gelir de hepimiz rahat ederiz. Telefon elimde, klozetin üzerinde öylece bekliyorum. Korkuyorum bir taraftan da. Her an gelebilir, kapı kilitli ama vallahi kırar. O kırana kadar da bir şey okuyamam. Açtım, içinde kim bilir ne göreceğim. Ya kızı canım pukka uyudu, biraz da yanına geliyorum. Ondan artık nefret ediyorum, beni hiç anlamıyor. Zaten günden güne kilo da alıyor. Allah aşkına, görmedin pukkayı, at ağzı bir kız. Onunla kendini bir mi tutuyorsun? Sen dünya güzelisin. Türü şeyler yazıyorsa. Allah'ım, ne olur öyle şeyler yazmamış olsun. En azından benim sevgilim var. Katır dişli mişli ama ona yakıştırıyorum ben. Sana ne? Türü şeyler yazmış olsun. Kalbim yerinden çıkacak şekilde açtım telefonu, tuşuna bastım. Geleceğim resmen şu an parmaklarımın arasındaydı. Ellerim titriyordu. Hem görmek istemiyor, hem de o telefonun en derin yerlerine kadar bakmak istiyordum. Işığı yandı ve karşıma drunk diye gerçekler çıktı. Telefonuna kilit koymuş. Bunu bana nasıl yapar ya? Resmen telefonuna kilit koymuş. Yani bunun üzerine kurcalamama gerek bile yok zaten. O kilit neden koyulur? Birileri kurcalamasın diye. Kilidin ne olduğunu da Biliyor muyum bilmiyorum. O zaman o kilit kime? Tabii ki bana. Allah senin belanı verir inşallah. Telefon kulağında patlar, bom diye zarın paramparça olur. Bir daha ne bir kız sesi duyabilirsin, hatta bir saniye bir parçası gözüne girsin de telefonun kör de ol. Bacaklarını, kollarını zaten ben kırarım. Onda sorunumuz yok. Fenerbahçe'nin kuruluş yılı, doğum tarihi, benim doğum tarihim, Atatürk'ün doğum tarihi. Ne yapsam olmadı, ne tuşlasam kabul etmedi. Sonra telefon kendi kendini kilitledi. Tuvaletten çıktım, telefonu yanına koydum, yatağa yattım. Bütün gece uykumda bir sürü sürtükle uğraştım. Ankaralıyı dövdüm, ağladım, çıldırdım. Sabah oldu. Beraber kahvaltı için dışarı çıktık, bir şeyler yedik. Ama benim ağzım bıçak açmıyor, konuşmuyorum. Konuşursam çok iyi biliyorum. Durduk yerde kavga edeceğiz. Ortada da kanıtım olmadığı için ben haksız çıkacağım ama sürekli dibindeyim. O telefonu açtığında hemen bakıyorum şifreye ne yazacak diye. Her açtığında bir şeyleri birleştirmeye çalışıyorum. En son yaptığım planlara göre 2103 olması lazım. Akşama kadar günü zor ettim. Heyecandan kalbim duracak. Hemen eve gidip onu yakalamak istiyorum. O telefonu kurcalayıp yaka paça evden atmak, onu sürüklemek, saçlarından yolmak, burun deliklerinin içeri kızgın şişler sokmak, göbek deliğinden tırnaklarımı geçirip derisini yolmak, suratın tuz ruhuna batırıp üzerine kum fırlatmak, onu balkondan aşağı atıp tırla hatta vinçle hatta ve hatta trenle üzerinden geçmek istiyorum. Eve gittim, uyku falan derken geldik. Yine telefonu alma zamanıma. Sessiz ve usulca aldım o telefonu. Yine tuvalete kendimi kilitleyip girdim şifreyi. Yanlış çıktı. Birkaç kez de o rakamları değiştirdim ve bingo. Telefon açıldı. Kabak gibi önümdeydi artık. Resmen ellerim titriyor. Sanki senelerce sadece bu iş için uğraşmışım gibi hissediyorum. Ellerimin altında aldatılmanın belgesi var. Onun minnacık avuçlarımın arasında tutuyorum. Her ne kadar bu telefon birazdan Ankara'nın götüne girecek olsa bile şu an bir nimet gibi. Neden acaba bir kadın aldatıldığının farkına varabilmek için bu kadar uğraşıyor? Yani bu garip bir zevk değil mi? Zaten o gözetlemeler, anlam çıkarmalar, olayları deşmeler sadece bu heyecanı yaşadığımız için değil mi? Yani biz ne yaparsak yapalım, o adam bizi aldatıyor, bunu öğrenince aptal yerine konmadığımızı mı düşünüyoruz acaba? Çünkü kurcalarken zaten kesin bir şey bulma umuduyla kurcalıyorsun. Ben daha adamın telefonunu kurcaladıktan sonra mutlu olan birini görmedim. Mutlaka içinde bir şey çıkacak, ya birinin numarası, ya bir mesaj, ya bir fotoğraf, ya da hiçbir şey. Ben telefonu bomboş bunun. Mesajlar kısmında bir şey yok. Son aramalar silinmiş, arayan numaralar silinmiş. Fotoğraf albümü sadece bizimkilerle dolu. Oha, karşımda çok iyi bir aldatma uzmanı yaşıyor olma. Tam böyle içeri girip ağzına sıçacaktım ki dı dı dı dı dı diye mesaj sesi geldi. Kalbim ağzımda, kalbim soluk borumun içinde, kalbim her yerde atıyor. İşte aldatıldığım kız şu an karşımda duruyor. Gönderen kısmında aşkım yazıyor. Hii, bir de aşkım yazmış ya, bir de aşkım yazmış. Bunu bana nasıl yapar? Mesajı açtım. Küçük hanım, telefonu getir, adam gibi uyuz, sonra da yazmış. Önce anlamadım, sonra mesajın benden geldiğini fark ettim. Tuvaletten çıktım, elinde benim telefonum karşımda bekliyordu, öyle. Birinin telefonunu kurcalayacaksan sana tavsiye vereyim. Önce uyumuş mu, uyumamış mı diye iyice ama iyice kontrol et. Gerizekalı. Bir gün elbet o açığını yakalayacağım senin. İşte o zaman böyle pişkin pişkin sırıtabilecek misin acaba? Annemden kalma gelinliğe razıysan gel benimle. Her kızın düğün dernek için bir sürü hayali muhakkak olmuştur. Benimki sanırım beklediğimden erken olacağı için şu an şaşkınım. Düğün, dernek, kına, nişan, elbise, prova, yüzükler, gelin bohçası, terlik, pijama. Bunlar ne haberim yok ama tek tek suratıma bir görevmişçesine vuruluyor adeta. Ankara'nın ailesi baktı ki biz ciddiyiz, oğlu benden vazgeçmeyecek, bu evlilik işini oturtalım diye bizi yemeğe çağırdı. Yemeğe öyle zor gittim ki en son kapıların önünde ağlıyordu. Beyin kanaması geçiriyorum eve dönelim diye. Yemek umduğumdan daha rahat geçti çünkü tek kelime konuşmadık. Bildiğin konuşmadık. Herkes yemek tabağındaki Brüksel lahanalarını dürtüyordu. Ay, bu arada söylemeden edemeyeceğim, oğlunun sevgilisi gelmiş be kadın. Lahana ne? Lahana ne? Allah aşkına bütün gece gaz yapayım diye mi yediriyorsun sen onu bana? Konuya devam edeyim. İşte yemekte hiç konuşmadık. Sonra masayı kaldırdık. Hanımefendi geçen sefer kıçımı devirip yattığım için benden şikayetçi olmuştu. Bu kez önden götürdüm bütün çanak çömleği. Televizyon karşısında oturduk. Öylece bizim oraya geliş amacımızın konusunu biri açsın diye bekliyoruz. Bu arada da gece vardiyasında çalışıyorum. Servis gece beni oradan alacak. Bir taraftan da onu bekliyoruz. Baktım bunların açacağı yok. Yaprak dökümünü izliyorlar öyle ağzı açık ayran budalası gibi. Bir de nefes almıyorlar sıkıntıdan da patlıyorum. Kumandayı alıp çat diye kapatarak ne? Ferhunda yine orospuluk morospuluk yapacak. Birinin kocasını çalacak. Babaya inme inecek. Demek istiyorum ama onun yerine ağzım kulaklarında sırıtıyorum öylece. Ankaralıyı dürtüp durunca o aldı kumandayı sesi kısıldı döndü onlara. Dedi. Erkek çocuk olmanın işte böyle artıları var. Yemin ederim. Diyelim ki babamın evine gitmiş olsaydık. Aynen bu pozisyonda ben o kumandayı alsaydım dönüp deseydim. Babam o kumandayı benim bir yerime monte etmişti kesin. Annesi de oğlunun e'sini beklermiş gibi bir hışımla kalktı. Kaçak değilsiniz, köçek değilsiniz. Şu evlilik olayınıza biz de el atalım. Geleceğiniz umurunuzda değil. Belli ki ama bizim için düğün önemli. Düğün nerede olacak? Kına nerede? Nişanı İzmir'de mi yaparız? Çift düğün mü? Eski pis ev mi, yeni gelin evi mi olacak? Eşyalarınız var mı? Yatak odasını kız alır mı, aldın mı? Oğlanın çeyizlikleri nerede? Balayını düşündünüz mü? Söylediklerin hiçbir hakkında bir fikrim yok. Çift düğün ne, düğün mü? Ben düğün falan istemiyorum. Biz böyle iyiydik, bir tek imza lazım bize diye düşünüyordum. Ama annesi sağ olsun her şeyi düşündüğü için tek tek saydı bana. Sonra da tuttu kolumdan beni, yatak odasına soktu. Arkasından da Ankaralı ve babası geldi, dolabı açtı. Ve bembeyaz bir şey çıkarıp yatağının üzerine koydu. Öylesine beyazdı ki muşambadan yapılmış gibi ara ara boncuklar olan bir şey. Kadının gelinliği. Oha, ayı karı. Oturmuş resmen plan yapmış. İğrenç bir gelinlik alayım da gelinim falan onun olursa onu giydiririm diye. Eğer bunu düşünüp bunu almadıysa ne olayım? Yoksa bir insan evladı evlenirken bu kadar korkunç bir elbise giyemez. Benim sinirden ellerim ayaklarım titrerken Ankara'nın gözleri dolmuş. Anneciğine sıkı sıkı sarılıyor. Oyuna gelme aşkım. Oyuna gelme sevgilim. Annenin senin ruhunu emmesine izin verme. Bu gelinlik giyilmez. Bu gelinlik bile değil kefen. Kadın bana boncuklu kefen diktirmiş. Yapma bunu bir tanem. Annene sarılma, tuzunu emiyor senin. Yapma demek istedim. Kurtarmak istedim onu elinden ama yapamadım. Onun yerine elimde bir gelinlikle kaldım öyle. Kadın karşıma geçti. Saçlarımı kulaklarımın arkasına attı. Bunu giymeni istiyorum. Sana çok yakışacak. Hatta belki bu geleneğimiz bile olabilir. Sen de çocuğuna giydirirsin. Ha, ben psikopat bir anneyim zaten. Kızıma en güzel gününde böyle iğrenç ötesi bir şey giydireceğim. Hiç denemeden olmaz bana falan dedim. Kadın bu kez sağ omzumu hafif sıkarak tuttu. 48 kiloydum gelin olduğumda. Sen de aynı kiloda olduğunu söyledin ya. Olur sana bu dedi. Allah'ım manyağı, psikopat, sorunlu sapık, oturmuş kilomu düşünmüş günlerce. Bir defasında ben ilk evlendiğimde 48 kiloydum demişti. Ben de gevrek gevrek gülüp bütün anneler öyle sanırım demiştim. Onun intikamını alıyor sanırım benden. O hışımla aldım gelinliği, çıktım odadan, Ankara'nın odasına girip o naftalin kokan iğrenç şeyi giymeye çalıştım. Bu arada kadın cidden 48 kiloymuş. Elbisenin içine girmek için öyle bir savaş verdim ki anlatamam. Hatta bir ara üzerimde parçalayayım mı düşündüm de sonra götümün büyüklüğünden gelinliğimi parçaladı edebiyatı yapmasın derdine düştüm. Bu arada gelinlikte de öyle güzel oldum ki anlatmamın imkanı yok. Şahtım, şahbaz oldum. Yemin ederim. İbrahim Tatlıses'in Mutlu Ol Yeter klibinde olan vokalistlere benzettim. Hatta Gulyabani'ye benzedim. Evet evet ya Gulyabani olmuşum ben. Millet gelini giyer peri kızı falan olur bir de bana bak. Dışarı çıktım. Umudum insafa gelmeliydi beni. O çirkinlikle görünce ama gelmediler. Bunun yerine bana bakıp bakıp duygulanarak birbirlerine sarıldılar. Çirkinliğim aile bağlarını güçlendirdi resmen. Ankaralı geldi yanıma. Her şey çok güzel geçecek dedim sana dedi. Sonra pat telefon çaldı. Servis gelmiş iş için beni bekliyorlar. Paldır küldür giyindim. Ayakkabılarını geçiriyordum ki ayağıma. Ankara'nın hala bana kereste gibi baktığını gördüm. Hadi geç kalacağım. Senin evin oraya atarız servise dedim. O ise o gece orada kalacağını söyledi. Midem bir yumruk indi. Ağır, sancılı bir yumruk. Sonrasında ise bütün gece annesinin ve babasının Ankara'nın aklını çelebileceklerini düşündüm. Onu zehirleyeceklerdi. Oğlum, görmedin mi, götü dünyalar kadar. Nasıl sığamadı elbisenin içine? Ayrıca bu kız yemek yapmayı bile bilmiyor. Bir kere bizi evine çağırmadı. Nasıl bakacak bu senin çocuklarına? Daha bunun yaşlılığı var. Hem kanında Rumluk var bu kızın. Bizle asla ama asla olmaz, sen de biliyorsun. Baksana, sana bu kızı ayarlayayım mı? Kerman ablanın kızı bu. Memeleri falan da çıktı. Bak bak bak bak. Oğlum, yemim diyorum ama seninki nazı kokuyor. Elleri de terliyor. Bir de biz yemekte nasıl az yemek, kız kıtlıktan çıkmış gibi yedi. Bu böyle olmaz. Her gün nasıl yemek yetiştireceksin bu hayvana? Sevgilimin kafasını resmen yıkıyorlar adım gibi, eminim, ve hatta uyurken bile kulağına fısıldayacaklardır ona. Pukka'dan ayrıl diye. O da beyninin bir köşesine yer edinecek. Sonra sabah olunca sen benden daha iyilerine layıksın diyecek. Allah kahretsin. Planınızı sanki bilmiyorum. İşten hemen aradım Ankaralı, ağzını yaya. Annem brownie yapmış, harika olmuş, onu yiyordum. Sabah seni almaya gelirim, kahvaltıya gideriz dedi. Annesi brownie yapmış. Ne bilir anası onu yapmayı? Islak kek yapmıştır. Bu salak da brownie sanıyordur. Ah, her şeye inanan sevgilim benim. Saf yürekli, masum aşkım. Annesinin onu zehirlemeye çalıştığını bile fark etmiyor. Kalbim daralıyor. Yemin ederim, sabah adamı bir daha bulamayacakmışım gibi geliyor. Gerçi hoş, sabah bulsam ne olacak ki? O gelinliği giymemem gerektiğini söylemem lazım. Düğün istemediğimi söylemem lazım. Bir de bohça ne ya? Onu bir araştırmam lazım. Ama yine de ben bu gece o adamı barbarların arasında bırakamam. Aradım. Komşuların beni aradığını söyledim. Evde hırsız olabilir. Koş git bak dedim. En azından uykusunda fısıldamalarını engelledim bu sayede. 13. ayrımın sonu, sayfa 243.